Girişimci Kafasıyla Kafa Sohbetler Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün konuğumuz yine yeniden Mükellef'in CEO'su Kenan Açıkelli. Kenan merhaba, hoş geldin.
Öykü selamlar, hoş bulduk. Çok teşekkürler.
Seninle böyle biz düzenli olarak bu podcast'te buluşuyoruz ve aslında geride bıraktığımız ayların bir değerlendirmesini yapıyoruz. Bugün daha geniş çaplı konuşacağız tabii, artık yılı bitirirken herkes bugünlerde değerlendirmeler yapıyor. Biz de o değerlendirmeleri paylaşıyor olacağız. Genel olarak şöyle bir baktığımızda Mükellef adına benim gördüğüm kadarıyla iyi bir yıldı. Tabii ki dünya adına İyi kötü birçok şey oldu. Hepsinden birazdan bahsedeceğiz ama 2023'ü Mükellef açısından bir değerlendirelim. Bu seneki performanstan memnun musunuz?
Öykü, öncelikle çok teşekkürler güzel yorumların için. Ben de tekrar seninle bir arada bu podcast yayında olmaktan mutluluk duyuyorum. Selamlar herkese, tüm dinleyicilere de. Ya söylediğin gibi zor bir yıldı tüm girişimciler için, hem Türkiye'de hem de dünyada. Ama işte hep daha önce de hep konuştuğumuz gibi aslında Türkiye'deki girişimcilerin kasları onlarca felaket haberi sebebiyle çok daha etkili ve verimli çalışıyor. Dünyadaki diğer girişimcilere nazaran bence. Bizim tabii Mükellef olarak 2023'te oldukça fazla heyecanlı konumuz vardı. Ne mutlu ki onların birçoğunu, koymuş olduğumuz yılbaşındaki hedeflerin birçoğunu ekip olarak gerçekleştirdik. Çok özverili bir çalışma, büyük bir emek var. Ekibin yoğun bir performansıyla yılı geride bırakıyoruz. Yurt içi ve yurt dışındaki tüm yatırımlarımıza devam ettik Öykü. Ve İstanbul, Amerika'nın ardından yakın zamanda Ankara'da teknoloji ofisimizi hayata geçirdik. Cumhuriyetimizin 100. yılında bunu gerçekleştirmekte ayrı bir mutluluk duygusu bizler için. Globale açılma hedefiyle kurduğumuz çatı şirketimiz Worky ile globaldeki markamızla yeni ülkelere açılımlarımızı devam ettirdik. Çok yakın zamanda Brezilya'yı aktifleştirdik ve Brezilya'da bugün artık müşterilerimizin olduğu bir dünya yaratabildik. Bu da bizim için güzel bir gelişme diyebilirim. Bulunduğumuz bütün ülkelerde bizim hedef pazarlarımız dışında, yani Amerika, İngiltere, Türkiye, Estonya, Almanya, Hollanda, bunlar bizim odak pazarlarımızken, bu pazarlara açılmak isteyen dünyanın her yerindeki girişimcileri online muhasebe platformumuz aracılığıyla onların ticaretlerini bu odak pazarlarımıza taşımayı hedefliyoruz. Bunu yaparken de 2023 yılında bu özellikle hedeflendiğimiz ülkelerde lokalize olmaya başladık. Yani kendi lokal dillerinde ürün ve servislerimizi sunmaya başladık. Ürünümüzü onların lokal dillerinde desteklemeye başladık. Bu da bizim yine 2023 yılı içerisinde yaptığımız güzel gelişmelerden biriydi. Bu yıl ekibimize 40 yeni arkadaşımız dahil oldu. Epey hızlı bir büyüme yılı oldu bizim için. Ama bunun yanına müşteri sayımızı ve gelirimizi de geçen yıla kıyasla 3 kat büyüttüğümüzü söyleyebilirim. Tüm bu söylediklerim aslında tahmin edersiniz, yani epeyce bir performans isteyen konular. Başında da söylediğim gibi ekibimizin hakkı burada çok büyük. Elbette müşterilerimiz, iş ortaklarımız, bize dokunan herkes, bizi güzel yerlere layık gören herkesin katkısı var. Ama nihayetinde bu hikayeyi çıkartan koca bir ekip var Mükellef'te. Ben de bu Mükellef'te 2023 nasıl geçti konusunda en büyük teşekkürü onlara iletmek istiyorum. Çok yeni, taze haber bir podcast'te ilk kez yine duyurma fırsatı yakalayabileceğimiz PSM 2023 ödüllerinde de biz yılı startup olarak seçildik. Bu da yılı bitirmeden almış olduğumuz, bizi gururlandıran güzel bir hediye oldu demek isterim.
Tebrik ediyorum. Hem seni hem tabii ki koca bir ekip işi bu. Bütün ekibi. Herkese de böylece mutlu yıllar dilemiş olalım. Biraz böyle daha güzel şeyleri konuşarak daha pozitif bir yerden girelim istedim. Ama 2023'ü genel olarak değerlendirdiğimizde maalesef küresel krizler, savaşlar, politik istikrarsızlıklar ve doğal felaketlerle dolu, aslında zorlu da bir yılı geride bırakıyoruz. Girişimcilik ekosistemi bunlardan nasıl etkilendi diye konuşalım isterim. Özellikle hani Türkiye'deki girişimciler için bir takım engellerin üstesinden gelebilme kasının ne kadar aslında geliştiğinden bahsetmiştik girişte. 2023 yılı boyunca dış etkenlerle mücadele ederkenki sınav nasıldı girişimciler için?
Yani öykü evet. Yani ilk soruda böyle bizim tarafımızdan bakıyormuş gibi yorumlamış olsak da bütün girişimcileri dahil ettiğimiz dünyada 2023 yılının hiç de kolay bir yıl olmadığını hepimiz görüyoruz. Gerçekten ya yani umarım herkes koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdiği bir yıl geçirmiştir ama 2023 yılına biz başlarken bir pandemi çıkışından biliyorsunuz bütün dünya olarak 2023 yılına geçmiş olduk. Çünkü çok uzun yıllar özellikle birçok jenerasyonla ilk kez karşılaştım. Ne yapacağımızı, nasıl davranacağımızı daha iyi hem kişisel hem bilimsel olarak bilmediğimiz bir ortamda pandemi çıkışıyla tam işler toparlanacak artık derken bizim ülkemizde sene başında çok büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Elbette bu felaket ile ülke olarak mücadele etmemiz ve yaraları sarma görevimiz vardı. Sonrasında da Ukrayna Savaşı global ölçekte büyük bir küresel bir kriz yarattı. Sonra tekrar ülkemize döndük, bir genel seçim sürecine girdik. İşte şu an hala içimizi acıtan bir Gazze Savaşı yine patlak verdi. Yine bugün tekrar işte Türkiye'deki yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Enflasyonist bir ortamdan çıktık ki çok can sıkıcı bir ortam. Yani özellikle gelişmekte olan ekonomiler ve ülkelerin çok daha fazla derinden etkilendiği bir enflasyonist ortamdan çıkmaya hazırlanıyorduk ki tekrar böyle sıkı bir para politikası çerçevesinde önümüzde bambaşka bir dünya görmüş olduk. Herhalde 7-8 tane konu başlığı saydım. Yani bu demek oluyor ki yerelde, ülkemizde ve küresel ölçekte ayda ortalama bir tane büyük krizle karşı karşıya kalmak zorunda kaldık. Bunların bir kısmı ekonomik krizler, bir kısmı o lokalde ama güçlü ülkelerdeki işte siyasi durumlar, bir kısmı da enflasyonist ortam, ekonomik durum dediğimiz o can sıkıcı konulardan oluşuyor. Şimdi bütün bunlara baktığımızda girişim ekosistemimiz burayı hafif atlattı demek çok bence hafif bir tanım olacak. Bu kadar negatif durumun ve felaketin içerisinde maalesef çok zor bir yıl geçirmiş olduk 2023 yılında. Ama ben genelde böylesine zor yıllarda ben bunu böyle yatırım enstrümanları ya da ticaretimizde de bence bu böyle geçmişten edindiğimiz o tecrübeler bize gösteriyor ki çok büyük sert inişler sonrasındaki yatay seyirler sonrasında bir nefes alma dönemi, bir yükselme dönemi yaşıyoruz. Umarım bütün bu felaketlerin üzerine yıl bitmeden gelirse eklenmez. Sevgiyle, barışla yeni yıla herkes giriyor olur. En büyük temennimiz bu.
Kesinlikle öyle. Yani sen tekrar anlatırken düşünüyorum. Nasıl bir yıldı gerçekten bu yıl içinde kayıp yaşayan herkese bir kez daha sabırlar dileyelim. Bu yıldan bir şekilde çıkabilen herkes de bence yılın bu günlerinde kendini tebrik etmeli. Çok fazla şeyin üst üste geldiği bir dönemi umarım geride bırakıyoruz ve umarım daha güzel günler ileride bizi bekliyor. Tabii ki ekonomik belirsizlikler girişimcileri yani toplumun tabii ki her kesimini etkilediği kadar girişimcileri, KOBİ'leri, büyük şirketleri ciddi anlamda etkiliyor. Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin en önemli aktörlerinden biri Mükellef. Sen de Mükellef'in CEO'su olarak bu durumla nasıl mücadele ettiğinizi anlatabilir misin? Ve tabii ki diğer girişimcilere bu ekonomik belirsizlikler çağında ne tavsiye edersin?
Öykü ekonomik belirsizlikler ve zorluklar ya inanılmaz bir şey. Ya enflasyon çok can acıtıcı bir şey. Şirketinizi ne kadar diri tutmaya çalışırsanız çalışın. O ülkeden çıkan hikayeyi ne kadar büyütürseniz büyütün. Ya yani döviz karşısında eriyorsunuz. Yani dünyada dolar enflasyonu diye bir enflasyon var. Siz dolar bazında bile artık %5, %10, %15 büyümenin yeterli olmadığı bir dönemdeyiz. Çünkü işte basılı o kıymetli evrakın gücü Amerika Merkez Bankası'nda dilediği kadar o kağıt parçasından basabiliyor. Negatif etkileriyle enflasyonist ortamda dünyanın her yerinde hortlayabiliyor. Şimdi bu belirsizliklerle mücadele ederken bizim için 2023'te en önemsediğimiz konu yıl başında koymuş olduğumuz o stratejik planlara bağlı kalmaktı. Çünkü nispeten zor bir yıl olacağını tahmin ediyorduk. Ama büyümemizden de ödün vermek istemiyorduk. Yani çalışan sayımızı arttırmak, gelirimizi arttırmak, ürün ve teknolojiye yatırım yapmak, global genişleme, döviz gelirlerimizi arttırmak, regülasyonel konular başta olmak üzere bizim için online muhasebe platformunda önemli olduğu için burayı vurguluyorum. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını da genişletmeye odaklandığımız bir yıl hedefledik aslında. Çünkü bu belirsizlik ortamında en iyi yapacağımız şey mevcut müşterilerimiz, onların ihtiyaçları, global genişleme ve döviz gelirle şirketimizin gelirlerini büyütmekti. Bunu nispeten yani büyük oranda başardığımızı söyleyebilirim. Ama az önce de konuştuğumuz gibi çok zor bir yılda bunu yapmaya çalıştık. Bu diğer girişimciler için de böyle. Yani ben girişimcilere öneri değil aslında bu. Naçizane bildikleri, hedefledikleri bir konu olan döviz gelir konusunda, yani döviz gelir bazında büyümenin önemine tekrar vurgu yapmak isterim. Çünkü söylediğim gibi yani ülkeden çıkan hikayeler ne kadar büyük olursa olsun TL bazında 2x, 3x, 4x büyüme de olsa doların enflasyonu karşısında böylesine bir ortamda maalesef dolar bazında çok büyüdüğünüzü gösteremiyorsunuz. Bunun tek çıkış yolu döviz gelir bazında yıllık büyüme olduğunu ve yani bunu agresif bir şekilde o bütün projeksiyonunuza yansıtabilmeniz bence kritik bir konu. Tüm planların bence girişimciler tarafında bu çerçevede şekillenmesini önerebilirim ben öyle.
Yani böyle zor dönemlerden geçerken tabii belki yıl içinde o stratejilerin tekrar gözden geçirilmesi gereken bir sürü zaman oldu girişimciler adına. Ama biraz mental olarak da baktığımızda işe sahip çıkmak, en iyi bildiğin işi yapmak belki o zor günlerde psikolojik olarak bizi rahatlatan şey oldu. Bu anlamda tabii karşımıza çıkan bütün gelişmelere de hakim olmak, onların ne anlama geldiğini iyi biliyor olmak lazım. Örneğin geçtiğimiz aylarda anonim ve limited şirketler için asgari sermaye artışı, yurt dışına hizmet ihracatında vergi istisnasının artırılması gibi Türkiye'deki girişimcileri ilgilendirebilecek çeşitli konularda yasal değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler hakkında neler düşünüyorsun?
Ya bu da güzel aslında. Az önce konuştuğumuz o negatif gibi görünen bütün olumsuzlukların yanında başarılı girişimlerin ya da potansiyel girişimlerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi önemli bir konu. Şimdi resmi gazetede yayınlanan ve 1 Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe girecek Cumhurbaşkanlığı kararına göre anonim şirketler için 50 bin lira olan sermaye tutarı minimum 250 bin liraya, limited şirketler için de 10 bin lira olan minimum sermaye tutarı da 50 bin liraya çıkarılıyor. Hala vaktimiz var aslında baktığımız zaman, az da olsa. Ama yeni yıl itibariyle bu sermaye tutarlarını özellikle sermaye şirketi kuruluşlarında girişimcilerin dikkate alması gerekecek. Diğer söylemiş olduğun yurt dışına hizmet olarak sunulan yazılım, tasarım, mimarlık, mühendislik, çağrı hizmetleri, eğitim, sağlık faaliyetleri alanlarında da biliyorsunuz daha önce gelir elde edilen gelire sağlanan %50'lik bir kazanç istisnası vardı. Şimdi yani ne demek bu? Siz Türkiye'de bir yazılımcısınız. Yurt dışına hizmetinizi ihraç ediyorsunuz. Karşılığında döviz kazanıyorsunuz. Bu dövizi dövizden elde ettiğiniz gelirde %50'lik bir kazanç istisnası yaratıyordunuz. Şimdi bu yeni yıl 1 Ocak itibariyle yapılan düzenlemeyle beraber %80'e çıkıyor. Siz tek koşulu o kazanmış olduğunuz döviz geliri ülkeye getirme şartınız bulunuyor. Yani 500 dolarlık bir fatura düzenlediniz, yurt dışına bu hizmeti verdiniz, o döviz gelirinizi Türkiye'ye getirmeniz durumunda %80'lik bir kazanç istisnası yakalamış oluyorsunuz. Oldukça önemli bir konu bence. Çünkü saymış olduğumuz sektörlerde burada çok fazla ihracat kalemi olduğunu bugün söyleyebiliriz. Gelişen bir yer olduğunu da düşünüyorum. Diğer konu da girişimci desteği. Biliyorsunuz yani 2024 yılı için güncellenecek gelir vergisi tarifesine göre genç girişimci desteği kapsamında 29 yaş altı girişimcilerin 230 bin liraya kadar gelirlerinin vergisinden ödemekten muaf oluyorlar girişimciler. Yani 29 yaş altındaysanız, eğer Türkiye'de bir girişim kurduysanız 230 bin liraya kadar olan gelirlerinizin tamamı vergiden muaf olacak. Bu da yine aslında ticaret yapmak için, girişimde bulunmak için önemli bir teşvik maddesi diyebilirim.
Çok güzel, çok teşekkürler. Şimdi mükellefin şirket kuruluşunun yanı sıra hizmet verdiği ülkeler özelinde yasal mevzuatlar hakkında da üyelerine destek olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki yıllarda global girişimcilik sektörünü önemli ölçüde etkileyebileceğini tahmin ettiğin mevzuat değişiklikleri, trendler neler? Hani bugünün değişikliklerine baktık, bir de gelecekle ilgili öngörülerini alalım.
Ya burada temel konu aslında e-ticaret bence. Çünkü e-ticaret alanında çok büyük bir değişim var. Bütün ülkelerin teşvik radarlarını oraya doğru açtığı bir sektör. Çok büyük pazar yerleri var. Ülkemizde de öyle, dünyada da öyle. İnsanların kolayca ticaret yapabileceği yeni trendler oluşturma konusunda bence motivasyonu yüksek olan bir sektör. Oradaki gelişmeler devam ediyor. Ama ne işi yaparsak yapalım bence sorunun cevabı tam olarak birçok sektörü kapsıyor ve birçok trende barındırıyor olsa da bence en önemli konu yapay zeka. Yani burada yapay zeka konusundan bahsedilebilir. Çünkü dünyada ilk yapay zeka yasası Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edildi. Yani bu yapay zeka tasarımını, kullanımını, satışını düzenleyen bir yasa demek aslında. Ve bu yasayla beraber aslında yapay zeka teknolojilerini geliştiren şirketlerin güvenli, şeffaf, sürdürülebilir olması için denetlenmesi hedefleniyor. Yani buradaki mekanizmaların kurulmasıyla bence girişim ekosisteminde ve özellikle global ölçekte yeni ortaya çıkacak trendler büyük çığır açacaktır diye düşünüyorum ben.
Yapay zeka bu aralar hiç olmadığı kadar gündemde. Hatta girişte bahsettiğimiz mükellefin bu seneki başarılarında da yapay zekadan faydalandığınız noktalar oldu diye duydum. Oraları da senden dinlemek isterim. Yapay zekanın herhalde geçici bir trend olduğunu düşünmüyorsun diye anlıyorum. Girişimciler bu trende adapte olmak için neler yapmalılar, onu da sorayım.
Yani çok zor ya bunu, evet, yani bu geçici bir trend demek gerçekten yapay zeka için çok olası bir durum değil. Biz de dediğin gibi bazı süreçlerimizde özellikle otomasyon ve optimizasyon tarafında yapay zekayı konumlandırmaya başladık. Günümüzde artık yapay zekanın neredeyse dokunmadığı bir sektör kalmadı diyebiliriz. Yani özellikle yazılım ve tasarım alanında oldukça başarılı çalışmalar ortaya çıkıyor ve bunu görüyoruz, yakından da izliyoruz. Hatta kendimizce bile uyguladığımız küçük küçük denemeler olabiliyor. Dev şirketlerin de artık bu geliştirmelerini buraya doğru kaydırdığını görüyoruz. Yani özellikle Microsoft'un ChatGPT'ye yatırım yapması, Google'ın hemen karşı atak yapmasının bizi gelecekte burada çok ciddi bir rekabetin olacağını adresliyor aslında. Yapay zeka temelinde veri olan tüm iş alanlarında yaptığı analizler sayesinde iş yapış süreçlerinde kolaylık sağlıyor. Söylediğim gibi biz de otomasyon ve optimizasyon taraflarında özellikle yapay zekayı konumlandırmaya çalışıyoruz. Bu otomasyon ve optimizasyon başlıklarında işletmelerin otomasyon sistemlerini kullanmasıyla da daha verimli hale gelecek gibi duruyor. Yani artık burada da üretim mümkün hale gelebilecek aslında. Girişimcilerin kendi iş alanlarına yapay zeka uygulamalarını entegre ederek hızlı bir şekilde adaptasyon sağlamaları gerektiği kanaatindeyim ben Öykü.
Peki 2023'ü bir şekilde aşmayı başarmış tüm girişimciler için. Şöyle bir geleceğe, 2024'e bakalım. Bence yapay zeka ile dijitalleşmeyle beraber gelecek tüm yenilikler yeni bir sayfa açacağı ve o bembeyaz temiz bir sayfa olacağı için çok heyecan verici tabii ki, ama 2024'e veya sonraki yıllara baktığımızda global pazarda ve Türkiye'de girişimcileri nasıl bir atmosfer bekliyor sence?
Ya bence 2023 yılını nispeten az etkilenecek şekilde atlatan girişimleri sırtı yere gelmez. Yani 2024 yılında ve sonrasında. Ya gerçekten çok zor bir yıldı, ama ya az önce bir yerde podcast'in bir yerinde söylediğim gibi, ya ben genelde bu kadar böyle sert düşüşlerin ve sonrasında da o yatay seyirlerin olduğu senaryolarda çok sert yükseliş dönemlerine geçileceğini düşünüyorum. Çünkü bu yatırım enstrümanlarında da genelde bu hikaye böyle şekilleniyor. Yani en azından temelimiz bu. Yani sonuçta 2024 yılı sonunda inşallah işte istediğimiz o sabrın sonuçlarını aldık diye başlayıp güzel bütün haberlere değiniyor oluruz. Bütün girişimlerle ve girişimcilerle birlikte. Ama bu yılın ben biraz daha dediğim gibi pozitif bir ivmeye kazanacağını düşünüyorum. Özellikle 2024'ün ilk yarısından sonra. Çünkü bugün biliyorsunuz global ölçekte bütün ekonomilere yön veren o Fed'in sıkılaşma politikaları 2024 ikinci yarı itibariyle biraz yumuşayacak gibi duruyor. En azından açıklamalarından takip ettiğimiz kadarıyla onu anlıyorum. Türkiye'deki bu geç başlayan ama doğru bir politika dediğimiz umarım sonuna kadar devam ettirilir. O sıkı para politikası da yine 2024 yılı ikinci yarısından sonra artık yatırımları açan finansmana erişiminin nispeten artık kolaylaşacağı bir ortam yaratacak diye düşünüyorum. Bütün bu olumlu gelişmeler de bence ekosistemi pozitif etkileyecektir. Beklentim bu yönde. Herkese barış içinde, sevgi dolu, sağlıklı bir yıl diliyorum bu vesileyle Öykü.
Yani geleceğe dair böyle olumlu tahminler duymak gerçekten bugünlerde hepimize çok iyi geliyor. Çok da ihtiyacımız var. Yani tabii ki bir yıl bitiyor, yeni bir yıl başlıyor. O tarihin bir önemi var mı? Yok. Ama bir şey geride bırakıp yenisine başlayacak olmanın verdiği motivasyonu hissettiğimiz için bugünler biraz daha kıymetli. Gerçekten bu yılı artık geride bırakıp artık bu sayfayı kapatmak istiyoruz ve güzel, barış, sağlık, huzur, mutluluk dolu yeni bir yılı karşılamak istiyoruz. Sana çok teşekkür ediyorum. Her seferinde bu podcast'te bir araya geldiğimizde ya vakit ne kadar çabuk geçmiş diyoruz. Ve şöyle bir o geride bıraktığımız ayların değerlendirmesini yapıyoruz. Bu sefer daha kapsamlı bir yıl değerlendirmesi yaptık. Kenan çok teşekkür ediyorum konuk olduğun için.
Evet, ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
Girişimci kafasıyla Kafa Sohbetler podcast'inden bugünlük bu kadar. Herkese mutlu yıllar, hoşça kalın.